Ayırım 38, sayfa 415, bölüm 7, 1, Londra. Hafif hafif midesi bulanıyordu Jessica'nın ama buna tahammül etmeliydi. Başını kaldırıp Lord Drake'e bakmamaya çalıştı. Gerekirse gözlerini de kapalı tutabilirdi. Yaklaştığını, sonra da sıcak nefesini duydu ense kökünde. Eli hafifçe elbisesinin üzerinden beline değmişti. ''Hadi, ne bekliyorsun, soyunsana.'' diye fısıldadı kulağına. Gözlerini yumdu Jessica. Artık kötü kaderine lanet etmekten de vazgeçmişti. Usulca eli arkasına gitti ve giysisinin fermuarını aşağıya çekti. Hafif bir kalça hareketiyle giysi ayaklarına indi. Şimdi ne olacağını biliyordu. Lord şehvetli nazarlarla onun soyunmasını, üstündekileri birer birer çıkarmasını seyredecekti. Daha sonra da sapıklığının yeni tezahürlerini sergileyecekti. Kim bilir ne akla gelmez isteklerde bulunacak, ne iğrenç şeyler yapmaya kalkışacaktı. Birden adamın kızgın sesini işitti. ''Niye iç çamaşırların kırmızı değil? Sana yalnız o rengi kullanmanı emretmiştim.'' Dudağını ısırdı Jessica. David'in evine gelirken nefret ettiği bütün o çamaşırları Susan'la beraber kaldığı dairede bırakmıştı. Bir daha onları asla kullanmayacağını düşünmüştü. Cevap vermedi, önüne eğdi başını. Sapık Lord sinirlenmişti. ''Jessica!'' diye sesini yükseltti. ''En nefret ettiğim şey emirlerime karşı gelinmesidir. Bu bir daha tekrarlanırsa seni cezalandırırım, anladın mı beni?'' Kız kendini toparlamaya çalıştı. Nasıl olsa bu son gelişiydi ve David'e verdiği sözü yerine getiriyordu. ''Evet efendim!'' diye fısıldadı. ''Bir daha asla olmayacak.'' Kendi sesini bile tanıyamamıştı kız. Nasıl böyle bir cevap verebildiğine şaşıyordu. İyi, diye homurdandı Lord Drake. Hemen çıkar o üstündeki pespayı renkli çamaşırları. Gri dantel bir takım vardı üzerinde. Önce sütyenini çıkardı, sonra da kilodu bacağından sıyırdı. Bugün garip bir tedirginliği vardı Jessica'nın. Artık çıplak kalmaya dahi tahammülü yoktu. Gayri insiyaki bir hareketle ellerini önünde birleştirdi. Adamın hareketsiz ve kahredici nazarlarla kendisine bakmasına dayanamıyordu. ''Çek ellerini önünden.'' dedi. Jessica yapamıyordu bir türlü. ''Nen var senin bugün? Ne oluyor sana?'' Kız birden aklına gelen fikre sarıldı. ''Rahatsızım efendim, kendimi pek iyi hissetmiyorum. Üşüttüm galiba.'' Lord tuhaf tuhaf kıza baktı. İşittiğine inanamamış gibi yadırgamıştı kızın cevabını. ''Üşüttün mü? Nasıl olur? Sen bir profesyonelsin.'' Bu iş için benden yüklü paralar alıyorsun. Kendine iyi bakmalı, sıhhatini gözetmeliydin. Hastalığın bana hizmet vermen için mazeret olamaz. Bu adam sadece cinsel bir sapık değil, kafasını da üşütmüş diye düşündü kız. Bu kadar rezilane ve yersiz bir laf edilemezdi. Hastalanmasına bile cevaz vermiyordu. İçini tiksinti kapladı. Midesindeki bulantı daha da şiddetlendi. Artık seksten nefret ediyordu. Buna David de dahildi. O anda tek isteği uzaklaşmak, kimsenin olmadığı yerlerde bulunmak istiyordu. Tamamen erkeksiz bir ortamda, yeryüzünde asla var olmamış bir yerde. İşaret parmağını kıvırarak, "Yaklaş," dedi Lord. Atamadı adımını Jessica, yerine mıhlanmış gibiydi. Kızın hareket etmediğini görünce kızgın bir şekilde homurdandı. "Duymadın mı söylediğimi?" Ses tonu kaba ve hoyrattı. ''Erkekleri hiç tanımamışım.'' diye aklından geçirdi kız. Oysa onu gerçek bir beyefendi sanmıştı. Parayı bastırınca her şeyi yapabileceğini sanan, çok sıradan ve adi herifin tekiymiş diye geçirdi aklından. Ama David'e söz vermişti. Bu gece burada kalmalıydı. David'e verdiği sözden de öte, kendi geleceği, daha doğrusu serbest kalması, özgür yaşama yeniden dönmesi için bu geceyi burada geçirmesi şarttı. Yine de yaşlı adamın isteğini yerine getiremedi. Yaklaşamadı bir türlü. Lord Drake, yaşlılığından umulmayan bir hareketle yerinden fırladı. İki adımda yanına geldi ve Jessica'nın hiç ummadığı bir şey yaptı. Sağ eliyle kızın yanağına sert bir tokat attı. Jessica'nın belki buna şaşırmaması lazımdı. Ondan her türlü kaba hareketi bekliyordu. Ama Lord ilk defa şiddete başvurmuş ve onu tokatlamıştı. Canı yandı kızın. Ne var ki yaşlı bir adam olduğundan darbe yine de yeterince ağır değildi. Kız acıdan yanan yanağına elini götürdü. Ne yapacağını şaşırdı. Kendisine gelecek vaat eden adamdan beklenir bir davranış değildi bu. Bir an üstüne atılıp tırnaklarıyla yüzünü gözünü tırmalamayı, Hatta onu altına alıp hırpalamayı bile düşündü. Gençti ve onun gibi yaşlı bir adamla rahatlıkla mücadele edebilirdi. Ama son anda iradesine hakim oldu. Delilik olurdu bu, hatta her şeyin de sonu. Yaşlı sapığı iyice dövse bile kovulacak ve geceyi burada geçirme şansını yok edecekti. Verilen göreve tamamen tersti. Gıkını çıkarmadı, yediği tokatı sineye çekti. Kendi de şaştı. Zira dudaklarının arasından "Affedersiniz lordum" kelimeleri dökülmüştü. Sırıttı yaşlı adam. "Aferin, hizaya geldin. Bu yanını hiç bilmiyordum. Şiddetten hoşlanıyorsun galiba. Üstünde kamçı denememi ister misin?" Jessica ağlamaya başladı. Kulaklarına inanamıyordu. "Hayır," diye inledi. "Evet, istiyorsun. Bugünkü durgunluğunun sebebi böyle bir şey olmalı. Sana şiddet göstermem gerekiyormuş. Kamçı seni cezalandıracaktır." "Hayır lordum, kamçılamayın. Arzularınızı yerine getirmeye hazırım." "Emin misin?" "Ne isterseniz." Geoffrey Drake'in her dem hafif nemli gözleri ihtirastan parlıyordu. Kızı hizaya getirdiğini hissetti. "Diz çök önüme," diye bağırdı. Jessica dizlerini kırıp halının üzerine diz çöktü. O an gerçekten de her istediğini yerine getirmeye kararlıydı çünkü kamçılanmaktan korkmuştu. Lord kımıldamıyordu. Jessica'yı kahreden bir bekleyiş başlamıştı. Sessiz ve durgun. Adamın ne istediği hakkında aklına bazı ihtimaller geliyordu. O güne kadar hiç denemedikleri bir şey. Fakat adamın ağzından henüz yeni bir emir çıkmamıştı. Yoksa anlayıp kendiliğinden mi harekete geçmesini bekliyordu? Karar veremedi kız. Başını kaldırıp bakamıyordu da. Gözlerini yere çevirmiş, tam Lord'un ayaklarının dibinde öylece beklemeye devam etti. Tam o esnada Jessica'nın hiç ummadığı bir şey oldu. Bakanın cep telefonu çalmaya başladı. Lord, "Allah kahretsin," diye homurdandı. "Bu dünyada insana hiç rahat yok." Bir an telefonu açıp açmamak konusunda karar veremedi. O bir bakandı ve cep telefonunun numarasını çok az kişiye vermişti. Önemli olmalıydı. Bu telefondan ancak özel kişiler arardı. Telefonu açarken Jessica derin bir soluk aldı ama hiç kımıldamadı yerinden. "Evet," dedi Lord. "İyi günler Sayın Bakanım. Bendeniz Peter Wilson. Size en derin saygılarımı sunarım." Geoffrey Drake homurdandı. Saygısız herif diye geçirdiği içinden tam keyiflenmeye başladığı bir sırada rahatsız etmişti kendisini. "Ne var?" diye sordu sertçe. "Sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm. Müessif olaydan duyduğum üzüntülerimi ifade etmek için aramıştım. Sakın endişe buyurmayın. Wilson kulunuz emirlerinize hazırdır. Size çok daha uygun ve memnun kalacağınız birini hemen temin edebilirim." Ne saçmalıyordu bu münasebetsiz herif? Hiçbir şey anlamamıştı. Hangi müessif olaydan bahsediyordu acaba? "Ne olayı?" diye sordu. "Yoksa duymadınız mı? Jessica Stowe artık size hizmet edemeyecek." Lord birden irkildi. Ağır ağır bakışlarını ayaklarının ucunda diz çökmüş duran kıza çevirdi. Adamın neden böyle konuştuğunu anlamamıştı. Kızın konuşmaları duymaması için telefonu biraz daha kulağına yapıştırdı. "Neden?" "Zira o bir saldırgan tarafından öldürüldü. Bugün size mutat ziyaretini yapamayınca endişeleneceğinizi düşünerek aradım." Geoffrey Drake zeki bir adamdı. Bir şeylerin döndüğünü hemen kavradı. Bu işten hiç hoşlanmamıştı. Bir skandal endişesi hemen beyninde yer etti. Bir dolaplar dönüyordu galiba. Kuşkuyla kıza baktı. Telefona mırıldandı. "Bundan emin misin?" dedi. "Kesinlikle efendim." Bir an tereddüt etti Lord. Bu herif neyin peşinde acaba diye düşündü. Kız karşısında çırılçıplak dururken onun öldüğünü iddia etmesi çok garipti. Sonra kızın bugünkü acayip ve yersiz isteksizliğini de anımsadı. Daha da kuşkulandı. "Tamam Wilson," dedi. "Seni sonra ararım." Jessica Wilson adını işitince korkudan titremişti. Telefon kapanmıştı. Kız elinde olmadan başını kaldırarak Lord'a kaçamak bir bakış fırlattı. Yaşlı adam düşünceli ve durgundu. "Ayağa kalk," dedi kıza. Jessica doğruldu, ürkerek ayağa kalktı. Geoffrey Drake kahredici bakışlarla kızı süzüyordu şimdi. Ama Jessica bu bakışlarda zerre kadar şehvet ve ihtirasın izini görmedi. İşlerin ters gitmeye başladığını sezinlemişti. "Emriniz lordum," diye geveledi. Bakan hala dik dik onu süzüyordu. "Kimsin sen Jessica Stowe?" diye sordu. Kız ne cevap vereceğini bilemeden bunalarak yaşlı adama baktı. sizi memnun etmeye çalışan hizmetkarınız diyebildi. Öyle mi? Kesinlikle efendim. Adamın feri kaçmış mavi gözleri buz gibiydi. Artık giyin, oyun bitti, dedi. Peter Wilson huzursuzdu. Bakandan daha farklı bir tepki beklemişti. Üzüldüğünü, öylesine memnun kaldığı bir kızı bir daha kolay bulamayacağı tarzında bazı kelimeler geveleyeceğini filan sanmıştı. Oysa Lord'un tepkisi hiç de öyle olmamıştı. Yanılıyor muyum acaba diye düşündü. Herhalde yanılıyorum, diye mırıldandı sonunda. Ne de olsa ömrü zevk-i sefa içinde geçmişim biriydi. Ne fark ederdi onun için, biri gider diğeri gelirdi. Bu dünyada güzel kızdan bol ne vardı ki? Ama rahatlayamadı. Aklına bazı sorular takılmaya başladı. Gazetelerde Jessica Stone'un öldürüldüğü haberini o da okumuştu. Basın bu haberi fazla önemsememiş, bir iki satırla geçiştirmişti. Onu tek rahatsız eden şey, haberde maktulenin ırzına da geçirildiği meselesiydi. Avcı Robert Keith'i iyi tanırdı. O görev sırasında böyle işler yapmazdı. Telefona sarıldı. İşin aslında ondan soracaktı. Neyse ki telefon ikinci çalışında açıldı. Anton 124 ağır gövdesiyle Huxley askeri havaalanına inerken Sinan hala gözleri kapalı düşüncelere dalmış yerinde uyuyor taklidi yapıyordu. Beynindeki soruya henüz bir cevap bulamamıştı. Zaten her şey bir muamma idi ve alana yaklaşırlarken daha da fazla düşünmemeye karar vermişti. Tatiana'nın yumuşacık okşayışıyla gözlerini açtı. ''Uyan artık sevgilim, inişe geçiyoruz.'' Yol boyunca uçak personelinden kimse bulundukları kabine gelmemişti. Sinan gözlerini kırpıştırarak pencereden bulutlara baktı. Uçağın irtifa kaybettiği baş tarafının meylinden belliydi. Sinan yol boyunca Londra'ya gittiklerinden bile şüphe etmiş, Rusya'nın bilinmeyen bir havaalanına ineceklerinden şüphe etmişti. Ne yazık ki Tatiana'ya olan güveni yeniden sarsılmış, ona inanmaz olmuştu. Artık bilinmeyen bir nedenle kendisine yalan söylediğine inanıyordu. Antonov 124 yumuşak bir iniş yaptı. Motorlar durunca kabinin kapısı açılarak bir Rus subay içeriye girdi ve inebileceklerini söyledi. Sinan valizini alarak doğruldu ve Tatiana'nın arkasından çıkışa doğru yürüdü. Ajanın sinirli ve gergin olduğunu hissediyordu. Uçağın yüksek merdivenlerinden inerken ilk defa Sinan rahat bir nefes aldı. Burası Rusya olamazdı. Alanda İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait çok sayıda uçak vardı. Hangarların önünde dolaşan üniformalı askerleri tesislerin önüne çekili İngiliz bayrağını gördü. Kendisini aldatmak için böyle bir mizansen hazırlanamazdı. Artık kuşkusu yoktu. Uçağın merdivenlerini inerken kendilerini bekleyen üç sivili gördü. İçlerinden biri zayıf ve uzun boyluydu. Diğeri yakışıklı, mavi gözlü, atletik yapılı biriydi. Üçüncüsü ise şişman ve asık suratlıydı. Başkanları olduğu anlaşılan uzun boylu adam merdivenlere yaklaşarak elini uzattı. Doktor Tatiana Yelisev? Evet efendim. Ben MI6'den Roger Bannister. Londra'ya hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu bey yardımcım Richard Hopkins, bu da ajan David Blandford. Tatiana ikisine de başıyla selam verdi. Roger Bannister meraklı bakışlarla Tatiana'nın yanındaki Sinan'a baktı. Bu bey de size sözünü ettiğim doçent Sinan Koru. Sinan yeniden heyecanlanmaya başlamıştı. Tatiana'nın neden kendisinden İngiliz gizli servisine bahsettiğini anlamamıştı. Sonra buna hak verdi. İngiltere'ye normal yollardan giriş yapmamışlardı. Herhalde MI6'e bir açıklama yapması gerekirdi. Gidelim, dedi Roger Bannister. Askeri havaalanının girişinde duran koyu renkli bir arabaya doğru yürürlerken Roger Bannister, İngilizlere has soğuk fakat kibar edasıyla ''Umarım beklediğimiz belgeyi getirmişsinizdir.'' diye sordu. ''Hiç kuşkunuz olmasın. Ya siz bana vereceğiniz evrakı temin ettiniz mi?'' Sinan bir şey anlamadan iki ajan arasındaki konuşmayı can kulağıyla dinliyordu. Doktor Yelisev'in sorusu üzerine İngiliz şefin suratının gölgelendiğini, adamın hemen cevap veremediğini gözlemledi. ''Umarım istediğiniz belgeyi bu akşam size teslim edeceğim.'' Tatiana birden irkilmişti. Ama anlaşmamız böyle değildi, diye söylendi. Evet, bunu biliyorum. Belgeler karşılıklı teslim edilecekti. İfadenizden henüz gereken belgeyi elde edemediğiniz anlamını çıkarttım, yanılıyor muyum? Roger Bannister bu defa kendinden emin bir şekilde, ''Müsterih olun,'' dedi. Bu akşam istediğiniz belgeye kavuşacaksınız. Tamam, diye mırıldandı Tatyana da. Belgeler karşılıklı teati edilecek. Akşama. O zamana kadar getirdiğim evrakı size teslim etmeyeceğim. Anlaştık Doktor Yelisev. Yine de konuşacağımız bir yığın şey olduğuna inanıyorum. Önce sizi kalacağınız yere götürelim, sonra da akşam yemeğini birlikte yemeye ne dersiniz? Kalacağımız yer mi? Yoksa MI6 bize özel bir lojman mı tahsis etti? Bannister kibar bir şekilde gülümsedi. Ne münasebet, buraya bilimsel bir toplantıya iştirak için geldiğinizi biliyoruz. Sizi takdir etmemek elde değil hanımefendi. Saygıdeğer hocalığınızla gizli görevinizi bir arada yürütmenizi saygıyla karşılıyorum. Üniversiteme gelen yazıya göre Four Seasons'da kalacaktım. Evet öyle. Ya Mr. Koru? O nerede kalacak? Yanılmıyorsam... Bannister oteli hatırlayamayarak David Blandford'a baktı. David, Dorchester efendim, dedi. Evet, Dorchester'da. Mr. Bannister, acaba rica etsem Mr. Koru'ya da benim otelimde bir oda ayarlayabilir miyiz? Herhalde, diye mırıldandı bölüm şefi. Sonra aralarında mesleki ilişkiden öte bir şey olduğundan şüphelenmiş gibi Sinan'a kaçamak bir nazar attı. Az sonra MI6'in arabaları Mayfair'de Four Seasons oteline doğru askeri havaalanını terk ederek yola koyuldular. David Blandford karşılama merasiminden sonra doğru Covent Garden'a gitti. Bakan Geoffrey Drake'in apartmanının bulunduğu sokaktaki sağ kaldırıma yanaşmış gri Opel'i uzaktan gördü. İçinde 3 kişi vardı. David, direksiyondaki MI6 ajanına yaklaştı. ''Herhangi bir değişiklik var mı Stacy?'' diye sordu. Ajan olumsuzca başını iki yana salladı. ''Hayır şef, hedef hala içeride, çıkmadı henüz.'' ''Anladım.'' diyen David, arka kapıyı açarak içeriye atladı. İçi karmakarışıktı, aklı fikri Jessica'daydı ve şu anda kızın, sapık bir ihtiyarın tacize uğramasından, harika vücudunun mıncıklanmasından nefret ediyordu. Az ilerideki evde yaşananları düşündükçe beyni zonkluyor, nefesi daralıyordu. Ulu orta küfretti. Arabadaki memurlar genelde sakin ve kibar biri olarak tanıdıkları David'in bu ani ve fevri davranışına bir anlam veremeyerek birbirlerine baktılar. Fakat hiçbiri ağzını açıp bir şey soramadı. Zira yukarıdaki fahişe diye tanıdıkları kızla David arasındaki ilişkiyi bilmiyorlardı. Ayırımın sonu. Sayfa 426.